Evet, biliyorsunuz biz başlattık 1. Korintliler mektubunu okumaya. Sırayla her ayeti okumak istiyoruz 1. Korintliler mektubunda. Bazen öyle ayetler var, çok kolaydır, çok güzel anlaşılıyor. Bize hemen hani sevinç veren ayetler. Bazen gene anlamadığımız, zor anlaşılan ya da bizi ilgilendirmeyen ayetler var. Ama Kutsal Kitabın her bir sözü bizim faydamız için yazıldı diye geçiyor İncil'de. Ve gerçekten öyle faydasız hani bir şey yok. Biz sadece kolayca anlaşılan ve sadece hoşumuza giden ayetlerin üzerinde durursak o zaman Rabbin planının bir 5%'ini anlamayacağız. Hayır, her bir ayeti anlamak lazım. Hatırlıyorum İstanbul'da yaşarken 1986 yılında Ermeni bir pastör geldi. Aslında papaz Mesrop Mutafian adında. O yeni geldi İstanbul'a. Ve işte Ermeni kiliselerinde o ilk defa İncil dersleri yapmaya başladı. Gerçekten çok bereketli bir kardeşiydi. Ve sonra bütün Ermenilerin patriarşı oldu. Ve bir akşam onun İncil dersine katıldım. Ve diyor ki biz okuyacağız bugün sırayla Yaratılış 36. bölüm. O da ne yazıyor? Esaf'ın soy kitabı. Sadece atlar. Diyeceksin orada ne var? Nasıl bir tekst? Bunun üzerine ne olabilir ki? Hani böyle şeyleri atlatıyoruz değil mi? Atlar oldu mu sırada? Atlatıyoruz. Ama öyle bir ders yaptı, tuş oldum. Öyle bir ders yaptı, hayata o kadar güzel bir bereket almadım. Öyle bir yerden, öyle bir ayetlerden. Biz de aynısı 1. Korintliler mektubunda bugün öyle bir tekst okuyacağız ki diyebilirsiniz ki yani ne yapacağım bununla? Ne anlayacağım ondan? Ama gerçekten bereket geliyor eğer kendini sıkarsan her bir ayeti anlamaya. Azıcık zorlanalım. Evet. Kaos Kilisesi Korint dedik. Kaos Kilisesi Korint. Gerçekten kaos bir kilise. Her şey alt üst oldu. Kardeşler hem kendini çok büyük getirdiler. Ruhaniyiz ama zina var idi. Birbirlerini davalamak var idi. Hani öyle şeyler sanki diyeceksin. Bunlar adam olmaz. Ve 1. bölümde Pavlus büyük bir kontrast yapmıştı. 1. bölümde yazdı ki 1.16 haçın haberi, İsa Mesih'in haçındaki haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Ve bugünkü konumuz bu akılsızlık ve akıllılık, Allah'ın bilgisi. Bugün bunun üzerine duruyoruz. Sanki demek istiyor ki biz öyle saçma bir haber yayıyoruz. İnsanlara saçma gelen bir haber geliyoruz ve böylelikle insanlar bununla kurtuluyor. Gene 1.21'de yazıyor ki Allah kendi aklıyla razı oldu. Akılsız bir haber ilan edilsin ve o habere iman edenler kurtulsunlar. Biz gerçekten saçma bir şeye mi iman ediyoruz? Gerçekten İsa Mesih'in haberi akılsızlık mıdır? Bir tarafça öyle. Ve ilk bakışta bu bize iyi geliyor. Allah bu dünyanın akılsız insanları seçti, akılları utandırsın diye, değil mi? Bu hakikat var. Bu biziz diyoruz. Bu biziz. Akılsızlar biziz. Bizim için konuşuyor. Kim var ya aramızda üniversite bitirmiş olsun? Var mı öyle bir kişi? Kim var aramızda yani lise mezunu olsun? 12'yi bitirsin. 3-4 kişi var belki. Tamam mı? Çoğumuz 8. sınıfı zor bela bitirdik. Öyle değil mi? Ondan sonra biz de bu lafı alıp onu hemen gururumuzu hem de tembelliğimizi beslemek için kullanıyoruz. Bak nasıl? Madem Allah bizi bu vaziyette sevdi, seçti, kurtardı, o zaman bu vaziyette kalalım, devam edelim. Cahilliğimizi bozmayalım. Daha fazla kardeşlerimizin havası bu. Allah bilgili kişileri zaten sevmez. Öyle bir duygu var bizde, değil mi? Ayetimiz de hazır. 1. Korintliler 8.1. Bilgi insanın göğsünü kabartırır ama sevgi başkasını ilerlettirir. Hazır. Kalacağız olduğumuz gibi. Aramızda yani millet kiliselerimizde bilgili olmak neredeyse ayıp bir şeydir. Bir şey bilmek ayıp bir şey. Okumak yani tam günah değil ama günaha yakın bir şeydir. Öyle bakıyoruz değil mi? Küçük kızlarımıza kuraj vermiyoruz bir şey öğrensinler ama makyaj yapıp küçük atsınlar. Bizim havamız bu, bizim dünyamız bu. Bu lazım. Facebook'ta yüzlerce klip gördüm. Nerede 8, 6, 4 yaşında olan kızları bile çekiyorlar. Küçük yaparken, oynarken. Ana baba da yanında durup alkışlıyorlar. İyi geliyor onlara. Budur bizim hayatımız. Bir şey öğrenme. Ayıp. Erkek çocuk dediysen, okey, onlar biraz fazla farklı. Onlar bir zanaat öğrensinler. Okusunlar bile, okey. Ama okumak, okumanın amacı nedir? Daha çok para kazansınlar. Öyle değil mi? Demek bilginin kendisinde sanki hiçbir kıymet yok. Ancak para getirirse bize belki bilgiye müsaade ederiz. Öyle bir hava var. Ondan sonra topluluğun önderleri şaşıyorlar. Nasıl gençleri Allah'ın sözünü okumaya alıştırsınlar, sevdirsinler. Boşuna kürek sarıyorlar. O tren kalktı. Eğer kızanlarımıza daha küçük yaştayken bilgiye, öğrenmeye karşı bir sevgi alıştırmazsak bu sonra sanki mümkün olmuyor. Çok zor oluyor. Ve gösterdiğimiz ayetlere bakarsak insana öyle bir duygu gelebilir. Bilgi önemli değildir. Sevgi önemlidir. Sanki burada bir kontrast var. Bir zıtlık var. Bir terslik var. Ya sevgi ya bilgi. İkisi olmaz. İnsan böyle bir anlayışa gelebilir. Ama ben şahsen diyorum, okudukça, öğrendikçe benim sevgim azalacağına çoğalıyor, artıyor. Hem Rab'be karşı hem de insanlara karşı. Ne kadar fazla öğrenirsem o kadar daha fazla Rab'bi seviyorum. Ve gerçekten bu duygu doğru mu diye düşünelim. Rab gerçekten mi istiyor cahilliğimizde devam edelim? Bilgi. Bugünkü konu bu. Allah'ın bilgisi ve biz onu nasıl alıyoruz? Allah'ın hakikati, Allah'ın hikmeti nasıl alıyoruz? Gerçekten Rab istiyor mu? Cahil kalalım bu konularda. İsa Mesih'in haçtaki ölümü bu mesaj gerçekten insanlara bilgili olmaktan uzak mı tutuyor? Yani İsa'nın haçına akılsız bir haber dedi. Biz buna iman etsek hani gerçekten bilgiden uzak mı kalacağız? Bu bize ters bir şey mi? Yani bu Rab'in isteği bu mu? Şimdi her gün, her an bile öyle cihazlarla, öyle aparatları kullanıyoruz. Telefon olsun, kompüter olsun, araba olsun, uçak olsun. Hani bilginin peşinden giden insanlar olmasaydı hayatımız daha çok ilkel olacaktı. Bu aparatları yapan, bu ilk defa bulan kişiler bilginin peşine gittiler, uçak yaptılar. Bilginin peşine gittiler, hani şimdi kullandığın telefonu yaptılar. Evet, şimdi sanki öyle bir şey bu olmasaydı daha mağaralarda kalırdık. Demek dünya konularında bilgi iyidir ama ruhsal konulara gelince bilgi kötüdür. Öyle bir anlayışa gelebiliriz. Doğru mu bu? Ve bu bölümde hani şimdi okuyacağımız ayetlerde bunu doğru anlamak için Pavlus burada gerçekten Allah'ın bilgisini, Allah'ın hakikatini ortaya koyuyor. Gerçekten birinci bölümde derken akılsız bir haberle kurtuluyoruz. Hepsi bu kadar mı? Ve Pavlus şimdi bunun devamını yapıyor. Bu okuyacağımız bölümde Pavlus hep biz ve siz olarak konuşuyor. Biz bir şey yapıyoruz, siz de bir şey yapıyorsunuz. Kim bunlar? Kim biz, kim siz? Ve bunu doğru anlamazsak ve dikkatle okumazsak hiçbir şey anlamayacağız. Bu noktayı kaçırmamak lazım. Ne zaman Pavlus biz sözünü kullanırsa, her zaman biz apostollar ya da en kısaca ben demek istiyor. Biz derken değil biz imanlılar ama biz apostollar demek istiyor. Ve bunu anlamazsan bütün teksti yanlış anlıyorsan. Siz derken gene onu dinleyenler ya da mektubun okuyanları ya da genel olarak imanlılar diye anlayalım. Ve burada apostolların yani Mesih'in görevli kişilerin çalışma yöntemini, çalışma metodunu açıklıyor. İsa kendi işini onlara teslim etmişti. İsa bu yeryüzünden ayrılırken devamı nasıl olacaktı? Ne yaptı? Bir kişi mi koydu? Bir papa mı koydu? Hayır, 12 apostol koydu. Evet, neden siz apostolar o kadar basit sözler kullanıyorsunuz diye itiraz ettiler. Değil mi? Siz apostolar kimsiniz? Okumuş kişiler değilsiniz ve aranızda en okumuş kişi bile bu bilgiyi kullanmıyor. O kadar prost sokaktan olan sözlerle konuşuyorsunuz. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye hani daha okumuş gibi daha böyle yüksek standartta konuşmuyorsunuz? Neden filozofların standartlarından o kadar uzaksınız? Pavlus Atina'da ve Korint'te bu durumla karşı karşı geldi. Korint'teki insanlar Grekleriydi. Ve Grekler biliyoruz felsefe, filozofya. Onların babaları sanki. Oradan çıktı sanki bu düşünce tarzı, bu uğraşı, bu bilim oradan çıktı. Ve bu söz filozofya diyoruz. Mahallede çok kötü bir şey değil mi? Kendini filozof yapma. Bir sanki bir aşağılayıcı bir söz. Filozof dedin mi? Bu çok istemiyorum onunla anlaşayım. Çok yanlış. Bu söz aslında güzel bir sözdür. Ve iki sözden meydana geliyor. Filozofya. İki söz meydana geliyor. Fileo demek sevmek. Ve sofia bilgi demek. Bilgilik, hikmet, anlayış. Sofia. Yani bilgiyi sevip onun peşinden gitmek demektir filozofya. Onu aramak demektir. Bilgiyi aramak demektir. Bilginin peşine gitmek. Filozofya aslında budur. Ve güzel bir şey değil mi? O zaman bu kontrast nerede geliyor? Filozofya ve İsa'nın haberi. Ona sanki düşman gibi gösterir. Neden bunlar sanki düşman ve biz bunu nasıl anlayacağız? Ve Paulus bu okuyacağımız ayetle bunun üzerinde duruyor. Sofia, bilgi dedik. Grekçe bu söz, Sofia. Sofia sadece bizim başkentimiz, Toritsa'mız değil. Aynı zamanda Allah'ın sıfatından biri. Allah'ın kendisi Sofia'dır. Ve Paulus bu sözü ilk 3 bölümde 18 defa kullanıyor. 18 defa bilgilik, bilgilik, bilgilik konuşuyor. Demek ağır bir tema, önemli bir tema. Bunun üzerinde duruyor. 1. Korintiler 1:22'de Paulus bunu söylüyor. Çünkü Yahudiler mucize arıyorlar. Mucize istiyorlar. Ama Grekler akıllılık arıyorlar. Sofia arıyorlar. Onun için Paulus burada bir önemli konu hakkında uzun uzun konuşuyor. Ve sanki diyor ki tamam İsa'nın haberi çok basit. Onu anlamak için filozof olmak gerekmez. Ama Allah'ta Sofia yok mu? Bilgi yok mu? Sizce onda bilgi eksik mi? Paulus bunu demek istiyor. Ya da o Sofia'ya önem vermiyor mu? Bilgiye önem vermiyor mu? Mesih'in haberinde bilgi için hiç mi yer yok? Paulus Korint'e gelmeden önce Atina'ya gitti. Ve Atina'daki filozoflarla konuştu. Onu çağırdılar. Sen bir şeyi anlatıyorsun ama şimdi deneyeceğiz seni dediler. Ve orada bir tepe vardı. Areopag Mars tepesi dediler. Ve o tepe üzerinde dünyanın en büyük filozofları hani yeni gelen kişileri denerdiler. Acaba senin bilgi ne kadar? Ne bir şey biliyor musun? Deneme yaptılar. Bir ispit yaptılar. Ve o ispitten geçince aha okey sen aramıza dalabilirsin. Sen bir filozofsun. Ve Paulus o tepede biraz panike düştü. Nasıl konuşacağım şimdi dünyanın en bilgin kişileri? Ve başladı o da çok süslü püslü sözler yapmaya. Araştırma yaptılar bu. O da Apostolların İşleri 17. bölümde yazılan sözler. En yüksek stilde yazılmış sözler. Ama anlatırken o da bir kere İsa geçmedi. Baktı onları imana getirmeye ama İsa sözü bile geçmiyor. Ve en sonunda kestiler. Tamam buraya kadar. Başka bir gün seni dinleyeceğiz. Sanki ciddi almadılar. Sanki filozoflara bir filozof olmak istedi ve beceremedi. Sonra anladı bu Rab'in metodu değil. Ve çok kırık bir kalple, hadi biz onu okuduk, çok böyle depresya içinde, bunalım içinde geldi Korint'e. Ve Korint'e artık karar verdi, ben bu hatayı bir daha yapmayacağım. Bir daha böyle hani onların gönlüne yapmayacağım. Ve Korint kasabasında dedi ki, karar vermiştim aranızdayken sadece İsa Mesih'i bileyim hem de onu haça gerilmiş olarak başka bir şey değil. Yok artık bilgili sözler. Tamam mı? Ben çok basit bir sözden anlatacağım. Ama şimdi Paulus devam ediyor. Sanmayın Mesih'in mesajı basit, prost bir şey. Hayır. Ama Allah'ın sofiyası bambaşka. İnsan sofiyasına, insan bilgisine hiç benzemiyor. Ve o sofiya aramızda var. Allah'ın bilgisi, Allah'ın sofiyası bizim aramızda var. Onu şimdi size açıklayacağım diyor. Okuyorum 1. Korintiler 2. bölüm 6'dan 10'a kadar. Bugünkü tekstimiz bu. Ama gene de tamamlanmış kişilerin arasında bilgiliği konuşuyoruz. Görüyor musunuz? Ama bu bilgilik bu dünyanın bilgiliği değildir. Ve bu dünyanın güdücülerin bilgiliği de değildir ki onlar zaten kaybolup gidiyorlar. Ama saklı bir şey olarak Allah'ın bilgiliğini anlattırıyoruz. Bu Allah'ın saklı bilgiliğidir. Allah'ın önceden bizim şanlılığımız için karar verdiği bir bilgiliktir. Bu dünyanın güdücülerinden hiç kimse o bilgiliği anlayamadı. anlamış olsalardı zaten şanlı Rabbi haça gelmeyecekti. Ama nasıl da yazıldı? Allah onu sevenler için öyle şeyler hazırladı ki hiçbir göz onları görmemiş, hiçbir kulak onları işitmemiş ve onlar hiçbir yüreğe girmemiştir. Şimdi ayet 10. Ama Allah bize bu şeyleri kendi ruhuyla apaçık etmiştir. Çünkü ruh her şeyi araştırıyor, Allah'ın derinliklerini biliyor. Evet, ve burada dört tane büyük kontrast görüyoruz. Ve sonra devam ediyor bu konu, bölümün sonuna kadar. Dört tane büyük kontrast görüyoruz. Kontrast yapıyor, ayrı diyor. Bilgi, evet, okey, bilgi var bizde. Allah'ın bilgisi var bizde. Ama bu Allah'ın bilgisi dünya bilgisine ters düşüyor. Dört tane kontrast gösteriyor. Dünyanın bilgiliği ve Allah'ın bilgiliği. Sonra ikinci kontrast, saklı bir bilgilik ve açıklanmış bir bilgilik. Üçüncüsü, insanca konuşmak, ruhça konuşmak. Ve dördüncüsü, beden düşüncesi, ruhun düşüncesi. Dört defa diyor ki, bizim haberimiz bambaşka. Ve şimdi en birincisi ve ikincisini bugün bakacağız. Diyor ki, birinci kontrast, dünyanın bilgiliği bir tarafta, Allah'ın bilgiliği öbür tarafta. Ayet 6 ve 7. Evet, gerçekten Paulus diyor ki, bizim aramızda, biz konuşuyoruz bilgili. Sofya var bizde ama Allah'ın bilgisi değil dünyanın. Çok büyük kontrast var. Yeşaya 55, 8'den 9'a kadar Rab da eskiden şöyle konuştu. Rab diyor, benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksek ise yollarım da sizin yollarınızdan, benim düşüncelerim sizin düşüncelerinizden yüksektir. Ve daha o zaman büyük bir kontrast yapıyor. Evet, dünyada çok bilgili, sofya sahip olan kişiler var. Ama Allah'ın bilgiliği bambaşka. Her bir konuda görüyoruz nasıl insan artık Allah'ın düşüncelerinden uzaklaştı. Nasıl insanların en büyük bilim adamları, en akıllı, en bilgili kişileri, yani düşünceleri Rab'bin bilgiliğinden farklıdır. Bunu görüyoruz her bir konuda. Şimdi biraz kontrast yapalım. Dünya bilim adamları nasıl konuşuyor? Allah'ın bilgiliği bize nasıl diyor? Birincisi, mesela çok kişi baktı aramaya, Allah kimdir? Allah nasıl bir varlıktır? Diyorlar ki insanca düşünürsen Allah tektir. Müslümanlar dediği gibi. Çünkü Muhammed insanca düşündü. Allah'tan hiçbir kontaktı yok. İnsanca Allah tektir. Onun oğlu yok. Onun ruhu kutsal ruh bir melekiymiş. Ama kutsal kitapta Allah kendini baba, oğul ve ruh olarak tanıtıyor. Üç sıfat bir varlık içinde. Evet, insanın bilgiliği sevgisiz bir tanrı bir portresi çiziyor. Yani bu tek tanrı kimi sevsin ki? Allah sonsuzlukta kimi sevdi? Yok kimi sevsin. Yalnızdır. Onun için sevgi olamaz. Ama bizim kutsal kitapta yazıyor Allah sevgidir. Çünkü sonsuzlukta baba, oğul ve ruhun arasında bir sevgi bağlantısı var idi. Dünyaca Allah, hani dünya bilgiliğiyle düşündükleri Tanrı kuvvetsiz bir Tanrı'dır. Kuvvetsiz bir Tanrı görüyoruz. Çünkü gücü yok kendi yarattığı dünyaya girsin. Olamaz. Allah yeryüzüne giremez. Bunu hepsi insanca. İnsan bilgiliği, insan sofyası. Allah'ın bilgiliği gördük. Ne kadar büyük kontrast var. Şimdi bakıyoruz fizikaya. Fizikaya. Bugün fizikçiler kosmoloji demek, bakıyorlar kosmos nedir? Dünyayı nasıl anlayacağız? Bu kosmos nereden geldi? Nereden meydana geldi? Allah'ın bilgiliği, Allah'ın sofyası başka. O diyor ki ruh olan Allah materyali konuşarak yerine getirdi. Önce ruh vardı, sonra materya. Allah sonsuzlukta söz olarak konuştu ve onun sözleri materyayı, hani maddi şeyleri ortaya getirdi. Yüzlerce sene imanlılar bunu söylerdik. Rab diyor dünyaları hiçten, yani yoktan var etti ve bizi gördüler. Maytaba aldılar. Delilik. Yoktan var olmak öyle bir şey var mı? Bugünlerde fizikçiler aynı noktaya geldiler. Bugünlerde fizikçiler diyor ki bu kosmos nereden geldi? Ve dedi ki büyük patlama olmuş. 14 milyar sene önce dünya gittikçe daha küçük bir noktaya gelmiş. Ve işte bir milimetrenin binde birinde bütün gördüğümüz bütün bu planetalar, kosmos, bütün her şey bunun içindeydi. Ondan sonra bir patlama olmuş. Tamam mı? Evren kendi kendini yarattı. Kosmos kendi kendini yarattı. Önce hiçbir şey yoktu. Sonra o hiç patladı ve her şey oldu. Ve bunu söylerken hiç de yüzleri yani kızarmıyor, utanmıyorlar, bizden özür dilemiyorlar. Biz bunu yüzlerce sene söyledik. Ama şimdi görüyor musunuz? Dünya akıllılığı bu derece getiriyor. Ya da psikologlar, psikolojiye bakalım. Yani o da dünya bilgisi, dünya bilgiliği, sofyası vardır ve işte Allah'ın bilgiliği var. İnsan tabiatı nedir? İnsan nasıl bir varlıktır sorarsan, insan bilgiliği, psikologlar diyor ki, insanın özü iyidir. Sen aslında iyi bir kişisin. Evet, sen herhangi bir problemin varsa psikiyatra gittiğin zaman ya da herhangi bir psikologa gittiğin zaman bu noktadan başlıyorlar. Daha çok senin problemin var, tabii bu problem senin suçun değil, başkası seni bu duruma getirmiş. Sen aslında iyi bir kişisin. Öyle değil mi? İnsan kendi haline bırakıldı mı iyilik yapacak. Öyle diyorlar. Ama Allah'ın bilgiliği başka, Allah'ın sofyası başka konuşuyor. Hayır, yürek her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez. Onu kim anlayabilir? Yeremya 17:9. Hayır, sen aslında iyi bir kişi değilsin. Özün tabiatın bozuk, kötüdür. Bu kötülüğü başka kişi de arama. Senin içinden geliyor. Yine büyük bir kontrast. Dünya bilgiliği ve Allah'ın bilgiliği. Evet, her konuda görüyoruz nasıl insan bilgiliği Allah'ın bilgiliğinden farklıdır. İkisi birbirlerine zıttır. Ve Paulus diyor, her imanlı bile bu Allah'ın bilgiliği anlamıyor. Şimdi soruyoruz, tamam bunu anladık ama şimdi bundan sonra biz imanlılar bu Allah'ın bilgiliğini kazanabilir miyiz? Onun düşüncelerini neden anlayalım? Neden kazanacağız bu bilgiliği? Evet, ve Paulus şöyle diyor, ayet 6. Ama gene de tamamlanmış kişilerin arasında bilgili konuşuyoruz. Demek kim bu bilgiliği kazanabilir? Allah'ın bilgisi tamamlanmış kişiler. Bunlar kim? Bazıları diyor ki bütün imanlılar zaten tamamlanmış kişilerdir. Başkaları diyor ki hayır, bunlar değil, otomatik her imanlı bu kategoriye girmiyor. Bence ikinci söz daha yerinde. Yani bu Allah'ın bilgiliğini öyle kişilere, öyle imanlılar arasında konuşuyoruz. Kim artık olgunlaştı? Pavlus'un lafı bu. Bence bu doğrudur. Tamamlanmış kişilerin arasında Allah'ın bilgiliğini paylaşıyoruz diyor. Tamamlanmış kişiler. Şimdi bu da yanlış anlaşılmasın değil. Şimdi biz hani daha iyi duruma gelmek isterken kendi kendimizi bu duruma getirmiyoruz. Pavlus başka ayetlerde açık açık diyor ki Rab bizi değiştiriyor. Bizi değiştiren Rab'bin merhameti ve onun gücüdür. Ve onun ruhun sayesinde değişiyoruz. Ama maalesef Mesihçilerin çoğu bile daha fazla öğrenmek, daha fazla anlamak istemiyorlar. Yani o duruma tamamlanmış kişiler durumuna gelmek istemiyorlar. Allah'ın hikmeti, onun bilgiliği dururken ona yanaşmıyorlar. Ben bu kadarını biliyorum, bu kadar yeter bana. İmanlıların, imanlıcıkların çoğu bu durumda. Tamamlanmış durumuna gelmek istemiyorlar. Büyümek istemiyorlar. Tamam, İsa benim için kurban gitti, haleluya. İyi, ama onu nasıl yaptı? Nasıl kurban oldu? Yani sen ona hiç merak etmiyor musun? Bir kişi sana sorarsa, İsa haçta öldü. Bana ne ondan? Nasıl bir kişinin ölümü benim günahlarımı yok edebilir? Cevap verecek durumda mısın? Tamamlanmış bir kişi bunu biliyor ve uğraşıyor bari bunu anlasın. Ben de kutsal ruh yaşıyor. İyi de o nasıl olacak bunu hiç merak ettin mi bana? Kutsal ruh sende yaşarmış. Bütün dünyayı yaratan ruh senin zayıf bedeninin içinde nasıl duracak? Buna hiç merak ettin mi? Yani sen o zaman patlamayacaksın mı? Onu hiç düşündün mü? İşte tamamlanmış kişiler bununla uğraşıyor. Bakıyorlar sadece bir derecede kalsınlar ama ilerlesinler. Benim adımla ne dilersiniz size verilecek. Haleluya. İyi ama bu kaç defa biz yapıyoruz ve almıyoruz. O zaman tamam öyle olsun. Bu iki ayet çarpışıyor. Nasıl bunu araştırmadın mı hiç? İsa derken ben gidip size yer hazırlayacağım. İsa da kadar yok gitti bize yer hazırlama. Biz sadece düşünüyoruz tamam çok güzel. Bir gün orada işte otelde bana bir pansiyonda bana bir yer olacak. Ama İsa da kadar ne yapıyor? Nasıl sana yer hazırlıyor? Buna hiç merak ettin mi? Tamamlanmış kişiler bunun peşine gidiyor. Tamamlanmış kişiler bununla uğraşıyor. Buna merak ediyorlar. İşte buna benzer yüzlerce soru var. Ve onlarla uğraştıkça Allah'ın bilgisini, Allah'ın sofyasını kazanıyorsun. Ve Pavlus diyor ki biz apostollar onu her imanlıya bildiriyoruz. Ama sesleyen mi var? Merak eden mi var? Kaç kişi gerçekten bu sofyayı, bu bilgiyi arıyorlar? Onun için diyor tamamlanmış kişiler bu bilgiyi kazanacaklar. Evet, bu bilgi onlar içindir. Bu bilgi, bu sofya her imanlı aslında tamamlanmış bir kişi olabilir. Mükemmel, kemalete ermiş diyoruz Türkçe olarak. Yani kemal, mükemmel bir kişi olabilir. O duruma geliyoruz. Eski antlaşmada öyle bir kişi vardı, Eyüp. Ve birinci ayette o kitapta, birinci bölüm ayet 1 diyor ki, üst ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Ve aynı söz orada geçiyor. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. Ve burada geçen söz kusursuz, İbranice'de bile yazıyor tam. Yani Türkçe tam aynı söz. İbranice ve Türkçe slucayno tesadüfen aynı söz. Yazıyor ki Eyüp tam bir kişi, tamamlanmış bir kişi. 1. Korintliler 14 ayet 20. Birkaç ayet şimdi sadece okuyalım. Bu ne kadar önemli bir konu. Tamamlanmış kişiler olalım, yani tam bir imanlı olalım diye Pavlus bize açıklıyor. 1. Korintliler 14:20. Kardeşler, anlayış da artık kızanlar olmayın. Ama kötülük de bebekler olun. Anlayış da yine büyük insanlar olun, yetişkin insanlar olun. Değil mi? Büyümek. Rab diyor, hani bırakın kızanlar bana gelsin. Evet, kızanlar bana gelsin ama hangi konuda? Ne diyor? Kötülük de bebekler olun. Hiç büyümeyin kötülükte, öyle bebek kalın. Ama anlayış da diyor, yetişkin insanlar olun, büyüyün diyor. Mata 5:48. Onun için gökteki babanız nasıl kusursuz ise siz de kusursuz olun. Aynı söz. Tamamlanmış olun. Mata 19:21. İsa ona dedi, eğer tas tamam olmak istersen git mallarını sat, fukaralara dağıtır. O vakit gökte zenginliğin olacak. Sonra gel arkama düş. Biliyorsunuz bunu kimin söyledi? Bu zengin genç adama söyledi değil mi? Önce saydı adam, bunu yaptım her şeyi. Ama en sonunda dedi ki, tamamlanmış bir kişi, tam bir Allah adamı olmak istersen her şeyi sat. Tamam bu zenginleri ama bizi konuşmuyor değil mi? Bu bizi konuşmuyor değil mi? Bizim için burada bir ders yok. Bu sadece zenginleri. Kimin banka hesabında 1 milyondan fazla varsa öyle mi? 2. Korintliler 13:1. Son olarak kardeşler sevinin, tamamlanın diyor Pavlus. Tamamlanın. Kuraj alın, aynı fikirde olun, barışıklık içinde yaşayın. Sevgi ve barış Allah'ı da sizinle birlikte olacak diyor. Biz de sanki böyle bir, ben hiçbir zaman o duruma gelmeyeceğim. Hiçbir zaman o duruma gelmeyeceğim. Ama diyor ki birbirinize kuraj verin, cesaret verin. İşte o sizinle birlikte olacak bu amaçla. İbraniler 5:14. Kuvvetli yenti yetişkin kişiler içindir. Onlar, şimdi bak bu ayeti çok kullanıyoruz değil mi? Et ve süt. Et ve süt meselesi kullanıyorlar. Size süt lazımdı, daha et veremedim size. Ve İbraniler de aynısını söylüyor. Kuvvetli yenti gene yetişkin içindir, kişiler içindir. Peki nasıl yetişkin oluyoruz? Nasıl bu duruma geleceğiz? Bakalım. Onlar kendini alıştıra alıştıra duygularını çalıştırmışlar. Ve artık iyi ve kötüyü seçebilirler. Ne diyor? Kendi kendine diyor, alıştırmışlar. Kendi kendine alıştırdılar neye? İyi ve kötüyü fark etmeye. Kendi duygularını, vicdanlarını çalıştırıyorlar. O zaman ilerliyorsun. Her şey ben buyum dersen, ayna yoksa, ruhsal bir ayna yoksa senin karşında, kendini öyle kabul edersen, ben sinirliyim. Ben öyleyim. Ben mühürlüsüm. Ben buyum. Tamam mı? Ben öğrenemem. Benim kafam çalışmıyor. Böyle kendini kabul edersen hiçbir şey olmayacak. Hiçbir zaman bu tamamlanmış durumuna gelemeyeceğim. Ama diyor onlar ne diyor? Kendini alıştıra alıştıra. Kendi kendine alıştırdılar. Fark etsinler. Tamam mı? Duygularını çalıştırmışlar. Efesliler 4. bölüm. Çok sentral bir şey. Efesliler 4'te Pavlus bir kilisenin çalışmasını anlatıyor. Bir kilise nasıl lazım çalışsın? Ve orada diyor ki Rab bazı kişilere öyle bir vergi verdi, önder olsunlar. Peki bu önderler ne yapacak? Normal bir duygu, bu önderler ruhsal konular yapsın. Ben işimi gideyim, geleyim, tamam mı? İşte sesleyeceğim, elimde ne gelirse, böyle. Ama bu doğru değil. Bu kişilerdi, bu önderler kutsalları hazırlayacaklar, hizmet edip işlesinler. Yani kim hizmet edecek? Değil önderler. Herkes. Ve böylelikle diyor Mesih'in bedenini ilerletirsinler. Kim kilisi büyütülecek? Değil önderler. Her imamlı, her kutsal kişi. Kısaca önderler futbolcu değil, trenördür. Onlar golları atmıyor. Attırıyorlar başkalarına. Hazırladığı kişiler atacak golleri. Hazırladığı kişiler bedeni kiliseye ilerletirecekler. En sonunda diyor. Ve Pavlus diyor ki bir kilise böyle çalıştı mı? Bir kilise bunu ciddi aldı mı? Ve her gerçek imanlı o da ruhsal iş yaptı mı? O zaman ne oluyor? Ayet 13. En sonunda hepimiz imanın birliğine erişeceğiz. Birlik olacak. Ve sonra Allah'ın oğlunu iyi gibi tanıyacağız. İsa'yı tanımış olacaksın. Ve sonra üçüncü diyor yetişmiş insanlar olacağız. Aa gene bu söz geçiyor. O zaman tamamlanmış kişiler olacağız. Sen kendi köşünde vaaz dinleyerek, internette sabahtan akşama kadar hani ilahi sesleyerek tamamlanmış bir kişi olmayacaksın. Ama kilisede hizmet etmekle. Bugün bu çok büyük bir aldama var burada. Sanıyor kişiye daha fazla gittikçe izolerin oluyorlar. Kendi evlerinde kalıyorlar. Hele bu krizada şimdi hükümet bunu destekliyor. Bir yere gitme otur sadece ekrana bak. Ve biz imanlar ekrana bakıyoruz. Oradan buradan bir takım şeyler sesliyoruz ve kendimizi sanıyoruz. Aa ben çok şeyler öğrendim. Ben çok güzel ilahi söylüyorum ekrana karşı. Çok güzel kardeşlere kuraj veriyorum internete. Yeter. Yalan. Sen kendi kilisende hizmet etmedikçe diyor. Bu tamamlanmış durumla gelmeyeceksin. Evet ve gene bakıyoruz büyük bir kontrast var. Bu dünyanın bilgisi ve Allah'ın bilgisi. O da yazıyor. İsa'nın haçı konusunda diyor. İsa'nın haçı bu dünya bilgisine göre akılsızlık. Nasıl idam olmuş? Devletin yani öldürdüğü bir kişiyi nasıl o zayıflık içinde yok oldu, atıldı. Nasıl o bütün dünyanın kurtarıcısı oldu? İsa Mesih'in öğrencileri nasıl dünyaya yaydılar bütün haberi? Bu haçın haberini ne para vardı, ne vriska, ne bağlantı vardı devletlerinin, ne de silahları vardı. Bu dünyanın güdücüleri diyor. Yani anlamadılar İsa Mesih'in olayını. Onu haça geldiler. Bilselerdi yani Allah'ın bilgiliği onlar da olsaydı zaten bunu yapmazdılar. Bu dünyanın güdücüleri kim? Belki diyebiliriz bu Pilatus, Herodes, Kayafas. Yani İsa'yı tam olarak öldüren politikacılar. Dünyanın güdücüleri, önderleri onlardır. İşte bugün Amerikan, Rus, Çin prezidentleri dünyayı sanki onlar kontrol ediyor. Ama belki de bu dünyanın ruhsal önderlerini göstermek istiyor. Yani bu dünyayı yöneten sadece beden insanları değil, onları bir kukla gibi kullanan diyor Pavlus başka yerde, onları kukla gibi kullanan ruhsal güçler var. Ruhsal güçler bu insanları kullanıyor. Evet, dünyaca bilgiyi nasıl konuşuyor? Düşmanını yok et, İsa'yı haça ger. Ama tam onu yapmakla kendi kendilerini gol attılar. Of the gol attılar. Ve kilise de ne zaman imanlılar dünyaca bilgili olmaya çalışırsalar sonuç aynı. Ne zaman imanlılar yani Allah'ın bilgisini değil de insanca ya da dünyaca bilgisini peşine giderseler diyor sonuç kötü, korkunç. Yakup 3. bölüm 15-17 şöyle diyor. Bu tür bilgi yukarıdan değildir ama dünyadandır. İnsanca isteklerden gelen bir şeydir. Şeytandandır. Bu kötü bilgi diyor. Bu kötü bilgi, bu kötü sofya diyor. Neden geliyor? Zaten imanlının üç düşmanını sıralıyor burada. Bir diyor bu dünyadandır. Dünya bizim düşmanımız. İkincisi beden isteklerindendir. Ve üçüncüsü şeytandandır. Bu üç düşman diyor imanlıya da yanlış sahte bilgi verebilir. Devam ediyor Yakup. Çünkü nerede kıskançlık ve çekişme var, orada karışıklık ve her türlü kötü iş var. Yani yanlış bilgi, sahte bilgi imanlıyı öyle bir duruma sokuyor ki çekişme, kıskançlık ve her türlü kötü iş var. İşte bunu çok defa kiliselerde görüyoruz. Bir kişi bilgileniyor, bir şeyler öğreniyor, yani kitap bilgisi. Ya da bir tarafta var bir başka bilgi, hani görüm bilgisi, rüya, videnye bilgisi. O daha da korkunç. Ve bunlar diyor, bunlar üç düşmandandır. Yani sen beden tabiatından gel, bu dünyadan ve şeytandandır diyor. Ve kilisinin içinde bunlar çok yaygındır. Ve şimdi kontrast yapıyor Yakup. Ama yukarıdan gelen bilgi, ikinci bilgi, Allah'ın bilgisi, Allah'ın sofyası diyor. En birinci saftır. Saftır. Sonra barıştırıcıdır. Yavaştır. Lafı anlayışa geliyor. Merhamet ve iyi işlerle doludur. O bilgide iki türlü oynamak ve iki yüzlülük yok. Çok güzel kontrast yapıyor. Evet, Rab bilgili imanlılar istiyor. Ama bu bilgiyi neden alıyorsun? Yukarıdan mı, aşağıdan mı? Evet, şimdi birinci kontrast yaptık. Allah'ın bilgisi ve dünyanın bilgisi. İnsanın bilgisi. Şimdi ikinci kontrast, ikinci karşılaştırma. Saklı bilgi ve açıklanmış bilgi. Saklı bilgi ve açıklanmış bilgilik. Ayet 7'den 10'a kadar. Ama saklı bir şey olarak Allah'ın bilgiliğini anlattırıyoruz. Bu Allah'ın saklı bilgiliğidir. Allah'ın önceden bizim şanlılığımız için karar verdiği bir bilgiliktir. Bir soru. Madem Allah'ın bu bilgiliği, bu sofyası saklıdır, nasıl onu kazanacağız? Normal insan bunu soruyor. Evet. Ve normal insan başladı mı sonsuz değerleri, yani ruhsal konuları düşünmeye, bakıyor bu Allah'ın bilgisini kazansın. Değil mi? Evet. Allah hakkında çok şey öğrenemiyoruz. Romalılar 1. bölümde Pavlus diyor ki iki şey anlıyoruz. Bu tabiata, bu prirodaya baktığımız zaman iki şey anlıyoruz. Anlıyoruz Allah diyor hani ayrıdır, bir ruhtur ve aynı zamanda onun gücünü anlıyoruz. Ama ondan öte ne anlayacağız Allah'tan? Ruhsal dünyadan ne bilgi kazanabiliriz? Nereden? Bu saklıdır demek istiyoruz. Onun için Pavlus böyle diyor ki bu Allah'ın bilgisi saklı bir bilgidir. Hemen herkes bunu anlayamaz. Ve şimdi büyük bir soru var. Bütün dinler, bütün filozofların uğraştığı bu. Bu Allah'ın bilgisi nasıl kazanacağız? Birinci yüzyılda Pavlus bunları yazarken en sık cevap gizlilik dinlerinde. Birçok dinler var idi. Yani sekte dediğimiz bugün hareketler, filozoflar vardı. Onlar kendilerini bazı öğrenciler alırdılar ama gizli olarak. Ve bu öğrenciler öğrendiklerini hiç kimseye açıklayamazdı, yasak idi. Bu bilgi lazım da yasak kalsın. Herkes için değil. Sadece bu muallime gelen ve bu muallimden öğrenen bilgileri aralanda kalıyor. Ve sen bunu başkasına anlattın mı belki öldürürler seni. Evet, bir tanrı, bir ruhun tapınma sisteminde gizli bilgiler vardı. Ve daha fazla doğrudan o tanrıya bağlanmaya çalıştı. Ben mesela bu Franca tanrının yani bu yola girerken bir muallime yazılıyorum ve o bana yol gösteriyor. Ve ben bu Tanrı ile, bu ruhla doğrudan bir bağlantı kurmaya çalışıyorum. Öyle bir hale geleceğim ki, hani bu Tanrı bana doğrudan, direktno bana konuşsun. Kendi bilgiliğini bana direktno anlatsın. Ve bu duruma gelmek için değişik yollar kullanırdılar. Özellikle Pavlus'un yazdığı yıllarda en yaygın, en popüler olan bir kult vardı, bir tapınma sistemi Dionysos. Duydunuz mu bunu? Dionysos. Hani özellikle bizim Trakya'da burada, o da çıkmış. Hani bu bölgeden çıkmış, bu Dionysos kaldı. Dionysos kim idi? O tabii ki mitolojik bir şey, yani gerçek değil. Ama işte insanların masallarına dayanan Dionysos bir tanrıydı. Greklerin bir tanrısıydı. Dionysos aslında Zeus'un oğlu. Onun başka adı Bacchus, böyle duydunuz Bacchus. Evet, bu Zeus'un oğluymuş, en büyük tanrının oğluymuş. Ve bu Zeus tabii çok gezginci biri. Durma dakika başka tanrılarla, dişi tanrılarla, başka insan kadınlarla gezgincilik yaparmış. Ve yüzlerce evlatları varmış. Ve onun karısı var Hera. Hera artık bıkmış, kıskançlık içinde her bir olayı bekliyor. Daha kocasına, Zeus'e hani ceza versin. Tamam. Ve bu Dionysos, Zeus'un oğluymuş. Ve karısını yani çok defa aldatırmış. Ondan sonra Hera, onun karısı gidiyor, bu kadına ceza veriyor, onu yakıyor. Yakıyor ve sadece Zeus son olarak sadece bu Dionysos'u kurtarabilir bebek olarak. Bebek olarak onu bacağının içine sokarmış. masal ya. Bacağını içine sokarmış ve dikermiş ve işte etini dikermiş ve böylelikle hani aylarca, senelerce Dionysus'u kendi bedeninde taşımış ve en sonunda ikinci bir doğuş olmuş. Oradan çıkarınca, bacağından çıkarınca ikinci bir doğuş olmuş. Dionysus da büyünce insanlara asmayı getiriyor. Asmayı insanlara, ya yani şarabı bütün milletlere hediye etmiş. Ve böylelikle millet millet, devlet devlet gezip çak Hindistan'a kadar gitmiş ve orada bile işte asmayı ve şarabı hediye etmiş. Dionysus tapınma sisteminin içinde şarap içmek en merkezi, en santralı bir şey. Her şey şarabın etrafında dönerdi. Ve insanlar orada yani çok çok aşırı şarap içtikten sonra, sarhoş olduktan sonra müzikle, ritmiyle bir transa girirdiler. Bir transa girirdiler ve ondan sonra bu trans halindeyken Dionysus'la bir bağlantı kuruyor. Bir Dionysus onlara bu gizli, saklı tanrı bilgisi ona verilmiş. Ve yüz binlerce kişi bu tapınmanın içinde. Ve daha aşırı. Ondan sonra tamamen çıplak soyunurmuşlar, seks yaparmışlar. Hani bütün namus engellerini bırakıp yani çok aşırı gidermişler. Niçin? Dionysus'la bağlantı kursunlar. Dionysus'un bilgisi, Sofya'sı onlara gelsin. Evet ve bazı daha da aşırı gidip kendilerine zarar verirdiler. Öldürürdüler kendilerini. O derece gelmiş. Deli olurdular. Çünkü Dionysus aynı zamanda deliliğin tanrısıymış. Bütün bunların amacı Allah'la bir bağlantı kurup onun saklı bilgilerini öğrenmektir. Bu en eski yoldur. Doğrudan ben Allah'la bağlanıyorum. Ve o zaman bana doğrudan konuşacak. Eski bir metot. Eski antlaşmada bile bunun bir tarafını okuyoruz. Vaiz kitabında 2. bölüm ayet 3'te şöyle diyor. Süleyman anlatıyor. Nasıl o da bilgiliğin peşine gitmiş değil mi? Süleyman da Sofia ararmış. Allah'ın Sofia'sını. Ve bütün hayatını anlatıyor. Zengin oldum, büyük binalar yaptım, okumaya verdim kendimi. Her yol denedim diyor. Ve onun arasında şöyle diyor. İnsanların göklerin altında geçirdiği birkaç günlük ömürleri boyunca yapacakları iyi bir iş olup olmadığını görünceye dek bilgeliğim önderliğinde bedenimi şarapla nasıl canlandırayım, akılsızlığı nasıl ele alayım diye düşündüm durdum. Demek ki Süleyman aynı yol denedi. Şarapla, sarhoşlukla baktı Allah'ın bilgisini kazansın. Ve Paulus Korint'teki imanlılara öyle bir ortamda yazarken biz lazım düşünelim öyle bir çevreden imana gelmişler. Onlar için Allah'ı nasıl tanıyacaksın? Dionysus'la. Bu sarhoşlukla, bu aşırı hareketlerle öyle bir düşünce var idi. Ve Paulus ne zaman diyor sarhoş olmayın? Biz bunu yanlış anlıyoruz. Bir değil mahalle sarhoşluğu. Demek sarhoş olup da düşünmeyin, o zaman Tanrı sizi konuşacak. Hani böyle anlayalım bu sözleri. O sıradan bir sarhoşluk değil ama ritüel, putları tapmakla ilgili bir sarhoşluk demek istiyor. Evet ve Paulus sanki insanlara konuşuyor. Siz bizim Allah'ımızı tanımak isterseniz Dionysus gibi yaklaşamazsınız. Bu yol yok, bu yanlış. Ondaki saklı bilgiyi öyle translar da size verilmeyecek, bu yanlış. Peki o zaman ne? O zaman nasıl bu Sofya'ya Allah'ın bilgisini kazanacağız? Ayet 10. Ama Allah bize bu şeyleri kendi ruhu ile apaçık etmiştir. Çünkü ruh her şeyi araştırıyor Allah'ın derinliklerini bile. Bize, kime? En başta söylediğimiz gibi biz kimiz? Apostolarız. Değil her bir imanlıya. Hayır, Allah bu bilgileri bize verdi. 12 apostol plus bir kişi Paulus, 13.'si. O saklı bilgi diyor Paulus, Allah'ın ruhu bana ve öbür apostollara açıklandı. Sizi değil, bana. Ve o saklı bilgiyi kazanmak isterseniz bize geleceksiniz, apostollara geleceksiniz. Biz sizi bu saklı bilgiyi transfer edeceğiz. Bizden öğreneceksiniz. Evet, nasıl babaya giden tek yol İsa idi değil mi? Babaya giden yol benim diyor. Onun ayrılmasından sonra apostollar onun yerine geçti. Şimdi babaya giden yol biziz diyorlar İsa'nın yerine. 1. Yuhanna 1:3 aynısını söylüyor. Paulus ve Yuhanna aynı kafada. Evet diyor Yuhanna, biz neyi gördük, neyi işittik? İşte onu size bildiriyoruz. Biz kim? yine apostola. Biz gördük, siz görmediniz. Ben İsa'nın yanında kalktım, yattım, sen değil. Onun için ben sana bildireceğim. Evet, öyle ki sizin de beraberliğiniz olsun bizimle. Bizim gene beraberliğimiz var Baba ile ve onun oğlu İsa Mesih ile. Ne diyor? Baba ve oğlan bağlantın olsun diye bizden geçeceksin. Biz aradaki köprüyüz, apostollar. Evet, biz belki o Dionysosçular gibi sarfoş olup rezillik yapmıyoruz. Hani Allah'a bağlanmaya çalışırken imanlılar böyle yapmaz elbette. Ama bugünlerde de aynı düşünce var. Ne düşünce? Allah bana direkto göstersin. Allah bana doğrudan göstersin bir şeyler. Ben ondan duymak istiyorum. Evet, Allah bana direkto göstersin yani. Apostolların konuştuğu, yazdığı şeyler eskide kaldı. Onlar güzel ama bana taze bir şey lazım. Ama bu yol en başta çok heyecan verici görünüyor. Ve birçok imanlı bu yola dalarken, Allah bana konuştu, Allah bana konuştu. Bir rüya gördüm bilmem ne. Tamam, ilk önce bana sana çok heyecan veriyor, güzel görünüyor. Ama en sonunda sapıklık ve aşağılama var. Yahuda mektubunda ona diyor ki bunlar yağmursuz bulutlardır. Yağmursuz bulutlar. Bir bulut gördüğün zaman yaz kuraklığından sonra seviniyorsun. Yağmur gelecek. Ondan sonra bulut hop senin üstüne geçiyor hiçbir şey yağmadan. İşte kim apostolların aracılığı olmadan Allah'ın bilgisini, Allah'ın sofyasını kazanmaya kalkarsa aynı biçimde aldanacak. Evet, ama apostolların şahitliğinde duranlar. Onlar için büyük bir vaat var. Bunu göstermek için Paulus şimdi Yeşaya'nın 64. bölümden ayet 4'ten bir sitat yapıyor, bir aktama yapıyor. Ama bunu çok gevşek bir biçimde, tam sözü sözünde değil. Bakalım Yeşaya nasıl konuştu ve Paulus nasıl konuşuyor. Yani bu da göstermek istiyor ki bir kişi bizi apostolları yerine koydu mu, bizden geçerek Allah'ın bilgisini, sofyasını kazanmak istedi mi ne oluyor? Yeşaya 64. Çünkü kendine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin. Senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi. Ama nasıl da yazıldı, Allah onu sevenler için öyle şeyler hazırladı ki hiçbir göz onları görmemiş, hiçbir kulak onları işitmemiş ve onlar hiçbir yüreğe girmemişti. Pavlus öyle çeviriyor bunu. Evet, burada bir vaat var. Eğer bu apostolardan gelen sofyayı, bilgiliği kazanırsan, o zaman diyor Rab senin için öyle bir şeyler hazırladı ki, hani hiçbir insan bunu düşünmedi. Hiçbir göz onu görmedi, hiçbir kulak bunu işitmedi. Bunlar ne olabilir? Evet, apostolların bütün işi son ayette dediği gibi imanlıları Allah'ın hazırladığı güzel şeyleri bildirmek için. Rab bize çok büyük bir vaat veriyor. İbraniler 11'de bütün kutsal kitap tarihinin iman kahramanlarını sıralıyor. İşte Adem'den başlayarak bütün iman kahramanlarını sıralıyor. Ama onların ortak bir noktası var. İbraniler 11-16'da şöyle diyor. Ama daha iyi bir vatanı, hani gökteki vatanı özlediler. Allah'ın kendisi onlara bir kasaba hazırladı ve onun peşine giderdi. Yani anladılar ki bu yeryüzünde yabancıyız. Uymuyoruz. Lafımız sözümüz uymuyor. Biz her yerde yabancıyız. Ama bir kasabaya gidiyoruz. Bir yolculuk. Ve diyor ki onların hepsi bu yeryüzünde yabancı misafir ve yolcuydu. Rab onlara da bizi de kalıcı bir kasabayı hazırladı. Hazırlıyor da kadar. Ve oraya girene kadar biz bu yeryüzünde rahat etmeyeceğiz. Edemeyeceğiz. Ve Rab bizi bu sözlerin o kadar büyük bir teselli veriyor. Evet, Allah'ın bilgiliği var. Git onun peşinde, ara. Hani sen uğraştın mı? Tamamlanmış bir kişi oldun mu? Tamam mı? Vardın mı bir noktaya? O zaman bu bilgiyi kazanacaksın. Rab bizi bu sözlerle kuraj versin. Amin.